Ayrım 2.
Ben bu ikinci görüşün, yani bilincin ona sahip olan hayvanların eylemlerinde bir farklılık yarattığı tezinin şu anda en olası göründüğünü ve dolayısıyla Darwinizme yönelik tehdidin gerçekte değil, daha çok görünüşte var olduğunu savunacağım. Buna göre ayrıca bilincin bilimsel yöntemlerle araştırılabileceğini ve bunun gerekli olduğunu, çok olağan dışı bile olsa herhangi bir biyolojik olgu olarak düşünülmesi gerektiğini ileri süreceğim. Ama bilinci bilimin sonsuza kadar çözemeyeceği kadar benzersiz ve gizemli de görsek, bir gün bilim tarafından gün ışığına çıkarılacağına da inansak, bilince sahip olan zihinlerimizin üzerinde kafa yorulabileceği en büyük sorunlardan biri, yine bilinçli farkında olmadır. Bu sorun henüz çözümlenmemiştir. Bilincin bizim dışımızdaki türlerde de herhangi bir şekilde var olması ihtimalini değerlendirmek, biyolojinin bu en derin gizeyle yüzleşmenin yollarından biridir. Eğer bilinçli deneyime sahip tek canlı türün bizimkiymiş gibi görünürse, o zaman başka türlerin de az ya da çok içsel yaşamları olduğu sonucuna vardığımız takdirde ortaya çıkacak durumdan çok daha farklı yaklaşırız bu gizeme. Bilincin sadece bize ait bir ayrıcalık mı olduğunu, yoksa başka hayvanlarda da mı bulunduğunu bilirsek, kendimiz ve insan türünün benzersizliği konusundaki tüm görüşümüz değişebilir. O halde öteki canlı türlerinin deneyimlerini bizim için önemli kılan iki güçlü sebep var. Eğer onların da bilinci varsa, bu onlara nasıl davranmamız gerektiğine ilişkin bakış açımızı değiştirebilir. Bu olgu ayrıca kendi bilincimizin evrimiyle ilgili düşüncelerimizi de değiştirebilir. Bu kadar çok sayıda önemli noktaya dokunan başka bir konu daha düşünmek zordur. Aynı zamanda araştırılması bu kadar zor ve ele gelmeyen bir şey de belki yoktur. Kendini ele vermemesi doğasının kesinlikle kişisel oluşundandır. Eğer bana başınızın ağrıdığını söylerseniz bu sözlerinizi duyabilir ve yüzünüzdeki çökmüş ifadeyi görebilirim. Hatta eğer gerekli aletlerim varsa beyninizle ilgili bazı ölçümler yapabilir, örneğin hangi bölgelerin faal olduğunu, nerede basınç oluştuğunu bulabilirim. Ama baş ağrısı çekmek sadece başkalarının fark edebileceği belirtiler göstermek değildir. Acıyı duymak ve bilinçle onun farkında olmaktır. Baş ağrısı çekmenin temel unsuru kişisel olması, yani kafanızın içinde yaşadığınız bir deneyim olmasıdır ve benim için ulaşılmaz olan da işte budur. Sizin başınız ağrıdığında yaşadıklarınız, benim başım ağrırken hissettiklerimden tamamen farklı olabilir. Rol yapma ihtimalinizi ortadan kaldırmak için aletlerimle sizi sıkı bir muayeneden geçirir ve gösterdiğiniz fizyolojik belirtilerin benim başım ağrıdığı sıradaki belirtilere çok benzer olduğunu bulabilirim. Ama baş ağrısı çekerken sizin hissettiklerinizle benimkilerin aynı şey olup olmadığını ya da sizin bilinçli olarak gerçekten bir şey hissedip hissetmediğinizi şüphesiz ki hiçbir zaman bilemem. İşte bu sebeple birçok kişi bilincin araştırılmasının tamamen imkansız olduğunu savunur. Kendi derimiz içinde yaşadığımız deneyimleri bilebiliriz ama başka bedenler içinde yaşanan deneyimlerle ilgili bilgimiz çok sınırlıdır. Dolayısıyla öteki hayvanlarda bilinci araştırmak başarısızlığa mahkummuş gibi görünebilir. Ancak bu sağlam görünen mantıkta bir açık nokta vardır ve öteki insanlarla ilişkilerimizde her gün başvurduğumuz bu olguyu başka türlere de belki uygulayabiliriz. Başka insanların yaşadıkları deneyimleri gerçekten bilmemiz aslında imkansız da olsa hepimiz gündelik hayatımızı sürdürürken sanki bunu pekala başarıyor gibiyizdir. Bebekleri avuturuz, reklam sloganları buluruz ya da sözlerimizle kızgın bir insanı yatıştırırız. Hepimiz sergilediğimiz sayısız davranışla başkalarının iç dünyasına girebildiğimizi varsayarız. Daha da şaşırtıcı olan ise bu varsayımların geçerli görünmesidir. Avuttuğumuz çocuk ağlamayı keser, öfkeli arkadaşımız ise yatıştırıcı sözlerimizle sakinleşir ve özür diler. Mantığı reddedip başka insanların içsel yaşamlarını biliyormuş gibi davranarak bir durumu kontrol altına alabilir ve başkalarının ne yapacaklarını önceden tahmin edebiliriz. Bu da onların deneyimlerini değerlendirmekte ne kadar isabetli davrandığımızı gösterir. Bunu iki ayrı süreci birleştirerek başarırız. Önce kendi deneyimlerimize başvurur ve başkalarınınkinin de en azından bir ölçüde bizimkine benzediğini varsayarız. Ancak başka bir şey daha yaparız ve başkalarının içinde bulunduğu, onları bizden çok farklı kılabilecek şartları da dikkate alırız. Örneğin, kedisini araba çiğnemiş yaşlı bir adamla karşılaştığınızı farz edin. Yine varsayalım ki kedileri sevmiyorsunuz ve hiç kediniz olmadı. Dolayısıyla sizin kediler hakkındaki kendi deneyimleriniz ve duygularınız bu durumda pek işe yaramayacaktır. Yaşlı adamın durumuyla sizin gibi bir kedi düşmanının kedisini kaybetmesi bir değildir. Ayrıca sizin gibi kalabalık bir ailesi ve yoğun bir yaşamı olan birisiyle onun kedisini kaybetmesi de bir tutulamaz. O ölüme yaklaşmış, yakınında ailesinden kimse olmayan ve tek arkadaşını kaybetmiş biridir. Bunu fark ettiğinizde kedilerin değil ama sizin için önem taşıyan şeylerin kaybı karşısında duyduklarınızdan yola çıkarak yaşamı sizinkinden çok farklı olan başka bir kişiyi anlamaya çalışırsınız. Yine kendi deneyimlerinize başvurursunuz. Çünkü eğer anlayış sağlanacaksa bu deneyimlerden bir ölçüye kadar yararlanmaktan kaçınmak mümkün değildir. Ama başvuracağınız deneyimleriniz onunla ve yaşamıyla ilgili bilgileriniz çerçevesinde belirlenecek ve şekillenecektir. Onun da sizin başka bir bağlamda tanıdığınız hüzün ve acıyı içsel olarak bildiğini varsayarsınız. Tabii ki ne kadar suskun ve durgun da olsa kedisi ölmüş yaşlı bir adamı anlamak tamamen farklı türden bir organizmayı anlamaktan daha kolaydır. Adamın görünüşü, jestleri ve sesinin tonu hissettikleri konusunda bize birçok ipucu verecektir. Çünkü geçmişteki ve içinde bulunan şartlardaki farka rağmen o da insan vücuduna, insan sesine ve bizi etkileyen insan ifadelerine sahip olduğu için bize benzemektedir. Bununla birlikte başka insanlara karşı görünürde başarıyla kullandığımız bu iki süreç ilki olarak öteki hayvan türlerine de uygulanabilir. Başka insanlarla ilişkilerinizde içine girmeye çalıştığımız aynı ama farklı dünyalar bu kez öteki canlı türlerinin aynı olmayan ve daha da farklı dünyalarına dönüşür. Ama bu dünyalara girme yöntemi aynı mantığa dayalı olabilir. Önce bize bilincin kişisel niteliğini delerek başka insanların deneyimlerini bilebileceğimiz hissini veren kendi aramızdaki benzerliği düşünün. Bunu felsefecilerin benzeşmeden yola çıkarak akıl yürütmek dedikleri yöntemle yaparız. Bu, öteki insanlardaki bilinçli deneyimin niteliğini kendi yaşadığımız deneyimlerle benzerlik kurarak anlamaya çalışmak demektir. Onlar da görülebilir özelliklerinden dolayı vücut biçimi bizimki gibi bir beyine ve yüze sahip olmak, bize benzedikleri için özellikle bilinçli deneyimlere sahip olmak gibi açıkça görünmeyen yönlerinin de bize benzediğini varsayarız. O halde öteki hayvanlarla ilgili olarak ortaya çıkan sorun şudur. Başka türlerin benzeşmeden yola çıkma yöntemini ya da onun biraz değiştirilmiş bir biçimini uygulamayı hala geçerli kılacak kadar bizimle benzer olup olmadığına karar vermek. Onların dünyaları bizim için başka insanlarınkinden çok daha farklıyken bu dünyalara girebilir miyiz? Bu kitabın ana temalarından biri benzerliklerin çoğu kişinin fark ettiğinden çok daha fazla olduğu ve farklı bir görünüme sahip olmak, çıplak deri yerine pullar ya da tüylerle kaplı olmak gibi yapay farklılıkların temeli oluşturan benzerliklerinden daha az önemli olduğudur. Eğer hayvanın derisini suda mı yoksa havada mı yaşadığını bir tarafa bırakıp kendi dünyasına bakarsak, ilk bakışta göze çarpmayan benzerlikler görürüz. Örneğin, belli bir hayvanın toplumsal ilişkilerini bize anlaşılmaz gelen bir sesler sistemiyle sağladığını düşünelim. Eğer bu olguyu bir tarafa bırakır ve onun yerine bu seslerin o hayvana türdeşleri hakkında neler anlattığı ve onların bir sonraki davranışlarının ne olacağına ilişkin sezgileri üzerinde yoğunlaşırsak, daha önce görmediğimiz benzerlikleri fark edebiliriz. Yine eğer bir hayvanın bir şeyler öğrendiğini ve çevresindeki işleyişi çok iyi anladığını gösterecek konuşma dışında da yollar bulunduğunu kabul edersek durup düşünmemiz gerekir. Çünkü bu durumda da başka insanların bize benzeyen yönleri garip bir biçimde bize benzeyen bir yaratıkla karşı karşıyayız demektir. Başka insanları anlamaya çalışırken bilinçli deneyimin gizlilik niteliğini olabildiğince yıkmak için bir kez benzerlik kurma yöntemine başvurduğumuzda artık öteki türler için de kapılar açılmış demektir. Özellikle de davranışları ve doğal yaşamlarının ayrıntıları konusunda daha fazla bilgi sahibi olduğumuzda, hatta daha uzak dünyaların kapıları bile açılmaya başlayacaktır. Ancak bu demek değil ki sadece başka türlerin deneyimleri hakkında bir şeyler öğrenebilmenin bir yolunu bulduk diye onlar hakkında her şeyi hemen otomatik olarak bilebileceğiz. Üstelik de öteki insanlara karşı oldukça işe yarayan sezgilerimizden başka bir şey kullanmadan, başka insanları anlamaya çalışırken bile devreye giren ikinci bir süreç vardır. Yaşam biçimi ve şartlarımızda var olan farklılıkları dikkate almak. Bize temelde benzer oldukları için öteki insanları anlama yolunda attığımız adım, haklarında zorlukla bilgi edinebildiğimiz insana daha az benzeyen canlılar söz konusu olduğunda yavaşlayacaktır. Bu bilgiler sadece hayvanın ne yediği, gece mi yoksa gündüz mü dolaştığı gibi görünür özellikleri değil, aynı zamanda nasıl bir yaşam biçimi olduğunu da kapsar. Örneğin, yaşadığı çevrede sürekli yırtıcı hayvanların tehdidi altında bulunmakta ve bu yüzden sık sık ufku gözlemek zorunda olduğundan herhangi bir faaliyetini kesintisiz sürdürememekte midir? Sürekli olarak türdeşleriyle bir arada yaşayan sosyal bir hayvan mıdır, yoksa yaşamının çoğunu yalnız mı geçirir? Yiyecek bulmak için başkalarına bağımlı mıdır? Soruları çoğaltabiliriz ve onlarla aramızdaki benzerlikleri olduğu kadar farklılıkları da ortaya çıkarabilmek için çok çalışma yapmamız gerekir. Aksi halde yaşlı adamın kedisini kaybettiğinde bizim gibi düşüneceğini, yani artık ona bakmaktan kurtulduğu için rahatlayacağını varsaydığımız zaman nasıl yanılıyorsak yine öyle bir yanılgıya düşeceğiz demektir. Yalnız bu defa başka bir hayvan türü söz konusu olduğu için yanılgılarımızın daha da büyük olması tehlikesi vardır. Nasıl ki başka bir insanı gerçekten anlayabilmek için dünyaya onun gözünden bakmaya ve onun için önem taşıyan noktaları bulup çıkarmaya çaba göstermemiz gerekiyorsa, çok daha güç olan başka türleri kavrayabilme uğraşımızda da ancak aynı şeyi yapabiliyorsak başarılı olabiliriz. Bunu yaparken de onların biyolojik yapısı ve yaşam biçimi hakkındaki bilgilerimizi kullanarak tıpkı bizim gibi oldukları inancına kapılmaktan kurtulmalıyız. Antropomorfizmde hayvanların tıpkı insanlar gibi olduğuna inanmak, benzerlikleri hiç görmemek kadar yanıltıcı olabilir. Öteki insanları anlama yöntemlerimize bir an için geri dönelim. Eğer başınızdan geçen bir şeyi kısaca anlattığınızda biri size kendini nasıl hissettiğini kesinlikle biliyorum derse, büyük olasılıkla sizi gerçekten anlamadığını ve sadece kendi deneyimlerini size yansıttığını düşünürsünüz. Ama eğer o belli şartlara nasıl tepki gösterdiğinizi anlama zahmetine katlanır ve başınızdan geçeni kendinize göre anlatmanıza izin verirse, o zaman sizin ruh halinizi sezebildiğine inanırsınız. Öteki hayvan türleri söz konusu olduğunda bir köpeğin, firavun faresinin, papağanın ya da herhangi bir hayvanın dünyayı onların bakış açısından görebilmek için hiçbir çaba harcamadan da anlaşabileceklerini düşünmek, onların deneyimlerini anlamada bizi daha büyük yanılgılara düşürebilir. Babunlar son balığına ya da dikenli balıklar rengi yine ne kadar benziyorsa köpekler de insanlara o kadar benzer. Daha önceki satırlarda başka hayvanların deneyimlerini zaten bildiklerini ve bu konuyu daha fazla araştırmaya gerek olmadığına inananları ihtiyatlı olmaya çağırmam işte bu yüzden. Bu kadar zor bir konuda hiçbirimiz her şeyi bilemeyiz ve insan gözüyle görülen dünyanın var olan tek dünya olmadığını fark etmek alçak gönüllü olmayı gerektirir. Öteki hayvanlar bizden çok farklı deneyimlere sahip olabilirler ama eğer biz bunları insani bir çerçevede görmekte ısrar edersek bu deneyimlerin neler olduğunu hiçbir zaman keşfedemeyiz. Bilinçli deneyimin öteki hayvanlarda nasıl olabileceğini gerçekten öğrenmek istiyorsak, insan bilincini dünyayı tanımının tek ve benzersiz yolu olarak gören dar kafalı ve kibirli antropomorfizmi aşmamız gerekir. Kendimize yeni bilinç dünyalarını keşfetmenin heyecan dolu yolunu açmalıyız. Kitabın geri kalan kısmında bilinçli deneyimin öteki hayvan türlerinde nasıl olabileceği konusunda bugüne kadar elde edilen bulgular ele alınacak. Kitap, adımların her birinden bir öncekini geliştiren ve hayvan davranışı ile ilgili son buluşları değerlendiren bir çizgi izliyor. Bu çizgide insan dışındaki hayvanların birçok yönüyle çoğu kişinin düşünebileceğinden çok daha akıllı oldukları, bize çok daha fazla benzedikleri ortaya çıkıyor. Bu yönlerin çoğu hayvanların yaptıklarının bilinçli olarak farkında olup olmadıkları sorusuyla doğrudan bağlantılıdır. Sözünü ettiğimiz bulguları ele almadan önce henüz başlangıcındayken ortadan kaldırmamız gereken bir konu var. Çünkü bu konu bazılarına göre insanlarla öteki hayvan türleri arasında benzerlikler kurulması bakımından aşılmaz bir engel ve onları kesinlikle bizden farklı kılan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Onlarla bizim aramızdaki bu aşılmaz engel dildir. Hayvanlarda bilinç konusu gündeme geldiğinde benim de birçok kez tanık olduğum yaygın bir kanı var. Öteki hayvanlar bizim anladığımız bir konuşma diline sahip olmadıkları için ne kadar çok bile olsa yaşadıkları deneyimleri bize anlatamazlar. Bu kanının daha da aşırıya kaçan bir açıklamasına göre dil olmadan düşüncenin varlığı mümkün değildir. Dolayısıyla dilin yokluğu sadece hayvanların farkında oldukları şeyleri bize anlatmalarını değil, herhangi bir şeyin farkına varabilmelerini de imkansız kılar. İnsanlar söz konusu olduğunda başkalarının iç dünyalarını anlayabilmede dilin olağanüstü önem taşıdığı reddedilmez bir gerçektir. Dile önce başkalarının ne hissettiğini anlamak için, ardından da onları bize anlattıklarının ışığında ilk izlenimlerimizi geliştirmek ve değiştirmek için kullanırız. O halde hayvanlarla aramızda bu iletişim kanalının olmaması, onları anlamamızı güçleştiren ciddi bir engel gibi görünmektedir. Ancak çok şükür ki anlaşabilmek için kelimeler yararlı olsa da şart değildir. Bebekler konuşmayı öğrenmeden önce onları anlayabiliriz ve dillerini bilmediğimiz felaket kurbanlarının acısını anlayabilmek için kelimelere ihtiyaç yoktur. Dilin benzersizliği ve bizi öteki hayvan türlerinden nasıl farklı kıldığı konusunda sarf ettiğimiz onca yüceltici söze rağmen çoğu zaman dile değil de eyleme, hatta yüzdeki anlık bir ifadeye önem veririz. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz ya da lafla peynir gemisi yürümez gibi ifadelerle insanların söylediklerinden çok yaptıklarına önem verdiğimizi gösteririz. Öteki insanların yaşadıkları deneyimleri öğrenebilmek için dilden başka araçlarımız da vardır. Ve ileride göreceğimiz gibi bu araçlar insan dışındaki hayvanlar için de kullanılabilir. Başka bir deyişle dilin yokluğu her ne kadar bir ölçüde engel oluştursa da bu, sanıldığı gibi üstesinden gelinemeyecek bir güçlük değildir. Dilin yokluğu durumunda yapmamız gereken vazgeçmek değil, sadece daha akıllı ve ustaca davranmaktır. Öteki hayvan türlerinde bilinçli deneyim olasılığını araştırırken, türümüzü birçok yönden benzersiz kılan farklılıkları bir tarafa bırakarak, bizi onların da bilinçli olduğu sonucuna vardırması olası ortak noktalar üzerinde yoğunlaşmalıyız. Böylece konumuzun odak noktasındaki soruya geri dönüyoruz. Benzerlikten yola çıkarak araştırma yöntemini uygulayabileceğimiz kadar bize benzeyen hayvanlar var mıdır? Şimdiye kadar gördüğümüz gibi bu, benzerlikten hareketli araştırma yönteminin değiştirilmiş bir modeli olmalıdır. Bu model, o hayvanların bize hiç de benzemeyebileceği, yaşam biçimlerinin tamamen farklı olabileceği ve olası bilinçli deneyimlerinin bizim bildiklerimizden tümüyle değişik olabileceği dikkate alınarak şekillendirilmelidir. Peki ama bize yeterince benzemek, bizim gibi görünmek ya da bizim gelenek göreneğimize ve dilimize sahip olmak demek değilse ne demektir? Eğer bilincin insan yüzüne sahip olması, insan sesiyle konuşması ya da insan gözleriyle bakması gerekmiyorsa onu hangi bedenlerin içinde arayacağız ve bulduğumuz zaman onu nasıl tanıyacağız? İkinci bölüm. Bayan Halsey ayağını çekiyor. Eğer bir böcek size şöyle deseydi, lütfen Bayan Halsey buraya basmayın yoksa beni ezeceksiniz, ayağınızı çekmeyi düşünmez miydiniz? Fred Hoyle, The Black Cloud. Bir an için dünyayı kocaman yeşil su damlası benzeri yaratıkların işgal ettiğini düşünün. Bu yaratıkların hepimizi kontrol altına aldığını, teknik üstünlüklerini kullanarak makinelerimizi bozduğunu, bizimle kendi ana dilimizle konuştuklarını ve bize karşı anlayışlı davrandıklarını varsayın. Kuşkusuz böyle bir durumda hepimiz sadece yaşamımızı nasıl sürdüreceğimiz değil, aynı zamanda bu yeşil yaratıklara karşı nasıl davranacağımız konusunda da ciddi sorunlarla karşılaşırız. Herhalde öfkeli ve korkmuş oluruz ama eğer bu kargaşada durup düşünme fırsatı bulursak, bize hiç benzemeyen görünüşlerini, hiçbir şey yememek ve dışkılamamak gibi garip özelliklerine rağmen bizim de bazı ortak yönleri olduğunu kabul edebiliriz. Varsayalım ki bu yaratıkların suçluları yargılayan mahkemeleri var ve küre şeklindeki garip yavrularına karşı çok şefkatli davranıyorlar. Bu durumda yeşil yaratıkların bize hiç de benzemediği konusundaki ön yargılarımızı bir tarafa atıp onların da yapışkan yeşil derilerinin içinde bilinçli deneyimler yaşayabilecekleri olasılığını dikkate almaz mıyız? Tabii yeşil yaratıkların bütün bu davranışlarının bilincin var olmadığı bir hareketler süreci olması mümkün. Örneğin, yavrularıyla ilgilenirken onları korumaya yönelik davranışları sırasında gerçekten analık ya da babalık duyguları hissetmeyebilir. Çalışırken yaptıkları hakkında bilinçli düşünceye sahip olmayabilirler. Ama eğer davranışları yeterince karmaşıksa, bu eylemlerin ardında çalışan kafalar bulunmasının daha olası olduğunu düşünmeye başlarız. Yani en azından bazı yönleriyle bizimkine benzeyen kişisel deneyimlere sahip, düşünen ve hisseden kafalar. Dolayısıyla bizden çok farklı görünen canlılarda bilincin varlığı konusunda iyi düşünmemizi gerektiren ölçütlerden biri davranışlarının karmaşıklığıdır. Bu demek değil ki her karmaşık davranış bilincin varlığına işaret eder. Ama davranışların karmaşıklığı ve değişen şartlara uyum sağlama yeteneği bilinçli bir zihnin belirtilerindendir. Tabii ki karmaşıklık, füzeleri hassasiyetle kumanda eden bilgisayarlarda ya da otomobil montaj tesislerinde görüldüğü gibi bilinç olmadan da mümkün olabilir. Ancak bir organizma sadece alışılmış davranışları yerine getirmekte kalmayıp, önüne çıkan engelleri aşmak için davranışlarını ne ölçüde şartlara uydurabiliyorsa, bunu bilinçli düşünceyle sağlamış olması o derece akla yatkın görünür. Bizim davranışlarımızla onlarınkiler arasında ne kadar çok benzerlik bulursak, onların da bilinçli deneyimler yaşamada bize benzediği sonucunu çıkarmamız o kadar olasıdır. Eğer bu olasılığı hayali yeşil yaratıklar için düşünebiliyorsak, aynı şeyi çevremizde bulunan ortak bir evrim mirasına sahip olduğumuz ve aynı çeşit hücrelerden oluşmuş sinir sistemlerine sahip gerçek hayvanlar için düşünmemiz çok daha akla yatkın olacaktır. O halde öteki hayvan türlerinde bilincin varlığı konusunda girişeceğimiz arayışta öncelikle onların davranışları hakkında neler bildiğimizi değerlendirmeliyiz. Bu davranışlar gerisinde hiçbir zihinsel belirti ışığı görülmeyen, düşünmeyen ve hissetmeyen bir otomata ait dizi hareketler olarak kabul edilip değerlendirme dışı mı bırakılmalıdır? Yoksa bu hayvanların davranışları ne kadar uzak da olsa bir bilinç kıvılcımı olasılığına işaret edecek ölçüde karmaşık ve öngörülemez midir? Çoğu kişi hayvanlara baktığında onların davranışlarını akıllı ve karmaşık değil, tam tersi olarak görür. Hatta hayvanların aslında aptal olduğunu düşünürler. Aynada kendi yansımasına saldıran kuşu örnek göstererek oradakinin bir rakip olmadığını anlayamadığı için aptal olduğunu söylerler. Ya da yere yatmadan önce halının üzerinde dönüp duran köpeğin aptal olduğunu, çünkü orada ezilecek ot olmadığını fark edemediğini ileri sürerler. Düşündükleri tabii ki insanların hiçbir zaman böylesine akılsızca ve düşüncesizce davranmayacaklarıdır. Oysa insanların da bazen böyle davrandığını gösteren durumlar vardır ve bunu unutmuşlardır. Bir erkeğin bir kadının fotoğrafına ya da modeline sanki gerçekmişçesine cinsel tepki gösterebilmesi gibi. Seçkin bir düşünür bana sadece insanların hareketleri hakkında düşünebildiğini, hatalarından ders çıkarabildiğini ve nasıl davranacağına karar verdiği, öteki hayvanların ise bunları yapamadığını söylemişti. Ona göre insan dışındaki bütün hayvanlar içgüdüleriyle yönetiliyor ve bu içgüdülerin buyruklarına körü körüne uyuyordu. Hayvanların bazı davranışlarının içgüdüsel olduğu ya da doğuştan geldiği, bunları öğrenilmemiş olarak tanımlayabiliriz, tabii ki doğrudur. Bu da onların bazen çevredeki belli bir unsura sanki gerçekmiş gibi görünüşte aptalcasına tepki göstermelerine yol açabilir.